yurt içinden ve yurt dışından bağlantılarla, Türkiye ve dünya gündemi TRT farkıyla ajansta. Siyasetten diplomasiye, ekonomiden çalışma hayatına, sağlıktan eğitime, tarımdan iklime, hayatın her alanından olayları, gelişmeleri, yorumları sizlerle buluşturan program. Ajans.
Evet, devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Bu bölümde Hacettepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Cahit Güran konuğumuz. Malumunuz tercih süreci 27 Temmuz'da başlamıştı. Bugün de sona eriyor değerli dinleyiciler. Biz de programımızda üniversitelerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Bu süreçte hangi üniversiteleri, hangi bölümleri tercih edecek öğrencilerimize tavsiyelerimiz neler olur? Tabii ki sayın hocalarımızla birlikte anlatmaya çalışıyoruz bu süreci. Sayın Güran, hoş geldiniz efendim.
Çok teşekkür ediyorum Ceyhan Bey, sağ olun.
Değerli dinleyiciler, bugün de tabii Hacettepe Üniversitesi'ni ağırlıyoruz. YKS tercihlerinde Hacettepe Üniversitesi'ni seçecek olan gençlere tavsiyeler neler olacak Sayın Güran'ın? Üniversitenin imkanları, tabii fakülteleri, bölümleri, barınma imkanları neler? Bunları da tabii ayrıntılı bir şekilde konuşacağız Sayın Güran'la. Sayın Güran, tabii Hacettepe Üniversitesi'ni biliyoruz. Bu tarihsel süreçte Türkiye'nin öncü, önemli, köklü üniversitelerinden bir tanesi. Bunu verdiği mezunlarla, yaptığı işlerle, tamamladığı projelerle de görüyoruz Hacettepe Üniversitesi'ni, biliyoruz ama biz yine de bizi dinleyen ve henüz tercihini yapmamış öğrenci kardeşlerimize belki fikir vermesi açısından sizin anlatacaklarınız da tabii ki ehemmiyet arz ediyor. Tabii üniversitenin imkanlarını geniş bir şekilde konuşacağız ama Hacettepe Üniversitesi'nin bir tarihine ve yaptığı işlere bir kısaca değinmenizi isteyeceğim.
Evet, Ceyhan Bey, çok teşekkür ediyorum. Bu tercihlerin son gününde Hacettepe Üniversitesi'ni programa almanız vesilesiyle ayrıca teşekkür ediyorum. Bunu bir altın vuruş olarak değerlendiriyorum. Hakikaten Hacettepe Üniversitesi öğrencilerimizin özellikle karar vermeden önce dikkatine alınması gereken, dikkatle değerlendirilmesi gereken bir üniversite. Üniversitemiz aslında 1967 yılında kuruldu. Bazı birimleri üniversitenin kuruluşundan önce faaliyete başlamış birimler. İlk çocuk hastalıkları ve sağlığı enstitüsü kuruluyor 1963 yılında. Sonrasında 1967 yılında bu nüve bir üniversite haline kanunla getiriliyor. Bugün bu yıl itibariyle üniversite olarak 56. yılımızı kutluyoruz. Aslında üniversite mefhumu açısından değerlendirdiğimizde 56 yıl çok kısa bir süre. Yani bazı ticari ya da sanayi işletmelerini bile değerlendirdiğinizde neredeyse bir jenerasyonu ifade ediyor. Bu kadar kısa sürede bu kadar büyük başarıya imza atabilmiş bir üniversite Hacettepe Üniversitesi. Hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde bilinen, tanınan, Türkiye'de ya da dünyada sıralamalarda çok önemli pozisyon almış bir üniversite. Kurucumuz Profesör Doktor İhsan Doğramacı. Zaten şahsı değerlendirildiğinde, hayatı değerlendirildiğinde görülecektir ki bütün hayatını yüksek öğretime, bilime, sağlık hizmetlerinin sunumuna adamış bir isimdir. Türkiye'deki çağdaş tıp eğitiminin ilk lokomotifini oluşturan Hacettepe Üniversitesi'ni kurmuştur. Bunun dışında yine biliyorsunuz bir vakıf üniversitemizin kurucusudur ve YÖK'ün 1982 anayasası ve akabinde YÖK'ün şekillenmesinde Türkiye'de yüksek öğretim hizmetlerinin bugün gelmiş olduğu noktaya ulaşmasında en önemli katkıları vermiş bir insandır. Dolayısıyla böyle bir insanın kurmuş olduğu üniversite hakikaten hem vermiş olduğu eğitimle, hem araştırmalarıyla, hem de topluma sunmuş olduğu hizmetleriyle son 56 yılda damgasını yüksek öğretim alanında damgasını vurmuş bir kurum olarak değerlendirilebilir.
Peki Sayın Güran, şimdi hangi fakülteler, bölümler, evet, bunların sayıları kaçtır?
Şimdi şöyle bir izah edeyim. Hı. Aslında bizim temel olarak iki kampüsümüz var. Bu iki kampüs, bir tanesi Beytepe kampüsü, bir tanesi de Sıhhiye kampüsü. Yapısal olarak birbirinden çok farklı iki kampüs bu kampüsler. Sıhhiye kampüsü sağlık temalı bütün fakültelerin, bölümlerin, hizmet birimlerinin, laboratuvarların olduğu bir kampüs. Şehir kampüsü diyebiliriz. Yaklaşık 280 dönüm bir araziye oturuyor ve burada neredeyse 400 bin metrekare kapalı alanı olan bir takım hizmet birimlerimiz var. Beytepe kampüsü ise bir doğal ortam içerisinde 5500 dönüme varan, neredeyse bunun 4500 dönümü orman arazisi olan, ormanlardan oluşan bir doğal kampüs alanı. Burada da fen, mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, güzel sanatlar, konservatuar gibi eğitim birimlerinin ve bunlarla bağlantılı araştırma ya da diğer imkanların bulunduğu bir kampüs. Bizim 16 fakültemiz var. Bunlardan bir tanesi henüz lisans eğitimine başlamadı, Mimarlık Fakültesi. Ama önümüzdeki yıllarda onu da aktif hale getireceğimizi buradan ifade etmek isterim. Bunun dışında tıp, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik, fizik tedavi rehabilitasyon fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, Sıhhiye kampüsünde. Onun haricinde Beytepe'de fen fakültesi, mimarlık, biraz önce ifade ettiğim gibi mühendislik, iktisadi idari bilimler, iletişim, spor bilimleri, güzel sanatlar, edebiyat fakülteleri Beytepe'de. Bunun dışında bizim dört tane meslek yüksekokulumuz var. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, iki tane sanayi bölgesinde yapılanmış meslek yüksekokulumuz var. Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde ve Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde. Bunun dışında Yabancı Diller Yüksekokulumuz, Ankara Devlet Konservatuvarımız olmak üzere eğitim, öğretim ve bilimsel çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Şimdi tabii tıp alanında özellikle Hacettepe Üniversitesi'nin de ön plana çıktığını görüyoruz ki sizin de yine hazırlamış olduğunuz bu tercih edecek öğrencilerimize bu metinde 100 Türk'ten 46'sı Hacettepe'li şeklinde, evet, tıp bilimine yön veren belki tıp fakültesinin, doğru, bir etkinliğiyle Türkiye'de, doğru, Hacettepe denilince akla gelen belki de ilk fakülte.
Doğru. Şimdi ben şuradan başlayayım müsaade ederseniz. Hı-hı. Aslında dünyada iyi üniversiteleri tanımlayan 3 temel unsur var. Bunlardan bir tanesi insanlarla ilgili. Yani hocalarınız, öğrencilerinizle ilgili. İyi bir üniversitede yetenek yoğunlaşmasının olması gerekir. İyi üniversitelerin hepsinde yetenekli insanların bir araya geldiğini görürsünüz. İkincisi, bu yetenekli insanların işlerini iyi bir şekilde yapabilecekleri ekonomik, fiziksel ve finansal kaynaklara sahip olması, organizasyonun. Üçüncüsü de bu iki kaynağın doğru bir şekilde sonuç üretebileceği bir organizasyon ve kültüre sahip olması. Şimdi Hacettepe Üniversitesi'nin geneli için ve özellikle de tıp, diş hekimliği gibi bazı öne çıkan sağlık bilimleri temaları için bu dediğimiz kavramların tam olarak yerine geldiğini görürsünüz. Şunu biraz önce siz söylediniz. Tıp bilimine yön veren 100 Türk bilim insanından 46'sı Hacettepe'de dediniz. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Üniversite sınavı yapılıyor. 3,5 milyon insan sınava giriyor. Bu 3,5 milyon insandan ilk 1400'e giren 170 kişiyi biz İngilizce tıbba alıyoruz. Bu olağanüstü nitelikli mental kapasitesi, akademik kabiliyetleri, zekası, kavraması, en üst düzey olan insanların bir araya gelmesi demek. Türkçe tıpta bunun bir tık üstü. İlk 2000'den yaklaşık 220 öğrenci alıyoruz. Şimdi bu şekilde yetenekli, kabiliyetli insanların bir araya geldiğini düşünün. O yetenekli, kabiliyetli insanlar mezun olduktan sonra üniversitede bir kısmının, en rafine olanların hoca olarak kaldığını düşünün. Bunlar bir araya gelecek, bir eğitim faaliyeti yürütecekler, bir araştırma yapacaklar, bir hasta hizmeti verecekler. Burada alelade bir iş olması mümkün değil. Burada olağanüstü işler olur. Nitekim Hacettepe'de olan şey budur. Yetenekli insanların bir araya geldiği ve standardın dışında, üstünde, uluslararası niteliği olan iş yapabilecek insanların bir arada iş yaptığı bir ekosistem var. Tabii ki bunu destekleyen çok ciddi bir ekonomik ve fiziksel altyapı var. Devletimiz sağ olsun bugüne kadar üniversitemize çok ciddi destek vermiş. Bugün de aynı desteğini güçlü bir şekilde devam ettiriyor. Dolayısıyla hastanesiyle 1300 yataklı, her branştan sağlık hizmetinin verilebildiği, Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından en zor vakaların geldiği ve bu yetenekli insanlara emanet, kendi canlarını emanet ettiği bir yapı var. Dolayısıyla ve bu 56 yıldır çok büyük bir başarı hikayesi olarak devam etmiş. Bizim üniversitemizin hastaneleri 2007 yılından bu yana Amerika'daki Joint Commission International tarafından akredite edilen Türkiye'deki tek devlet üniversitesi hastanesi. En son 2021 yılında akredite edildi. Yani bunlar üniversitemizde yapılan işlerin seviyesini, kalitesini, standartlarını gösteren şeyler. Dolayısıyla Hacettepe sağlık bilimleri temalı olarak kurulmuş bir üniversite. Öncelikle zaman içerisinde diğer branşların da eklenmesiyle bugün kapsamlı bir üniversite haline gelmiş durumda. Enteresan bir şey söyleyeyim size. Hacettepe'ye benzer bir üniversiteyi yakalamak çok kolay değil Türkiye'de. Niye diyeceksiniz? Mesela teknik üniversiteler var. Hacettepe'de mühendislik fakültesi var ama bunun yanında güzel sanatlar fakültesi de var. Konservatuvar da var. Şimdi size enteresan bir şey söyleyeceğim. En iyi bilgisayar mühendisliği belki bizde olmayabilir ya da en yüksek puanla öğrenci alan bilgisayar mühendisliği bizde olmayabilir. Buna rağmen ilk 3000'den alıyoruz hepsini öğrencilerimizin. Ama o bilgisayar mühendisliğini destekleyecek güzel sanatlar fakültesi teknik üniversitelerde yok. Bizde var. Konservatuvar bizde var. Diyeceksiniz ki bunların arasındaki ilişki ne? Mesela bir oyun tasarımı yapacaksınız. Sadece kodlama bilmeniz yetmez. Aynı zamanda grafik tasarımı, görsel sanatlar, müzik eğitimi, seçmeli dersler vasıtasıyla almanız ve dolayısıyla geliştirdiğiniz bir oyunun insanları çekecek, satış potansiyeli yüksek olan bir niteliğe dönüşmesi ancak böyle olabilir. Dolayısıyla bugün Hacettepe Üniversitesi bütün sahalarda kapsamlı eğitim programları, gelişmiş eğitim programlarına sahip, en iyi hocalardan, en iyi öğrencilerin eğitim aldığı ve altyapısını tamamlamış güçlü bir üniversite. Bunun getirmiş olduğu seçenekler öğrenciler açısından olağanüstü çeşitli.
Sayın Güran, tabii uluslararası niteliği olan işler dediniz. Şimdi uluslararası programlar ve uluslararası değişim programları mevcut mudur üniversitemizde?
Şimdi şunu söyleyeyim. Bizim üniversitemizde ki akademisyenlerin hemen tamamı uluslararası deneyim şartıyla alınır. Yani öğretim üyesi olabilmeniz için öncelikle bir uluslararası deneyime sahip olmanız lazım. En az 4 ay süreyle kendi alanınızda bir akademik kuruma yurt dışından, hatta bu artık bizim senatomuzun aldığı kararla dünyada QS ya da D sıralamasında ilk 1000'de olan bir üniversiteye gidip orada 4 ay süreyle mesleğiyle ilgili son gelişmeleri takip etmeli. Oradaki kişilerle bir network kurabilmeli ve dolayısıyla uluslararası iş yapabilir hale gelmeli. Nitekim bunun sonucu olarak bizim yayınlarımızda networking anlamında, yani uluslararası network vasıtasıyla yapılan yayınlar anlamında çok önemli bir seviyede olduğumuzu görüyoruz. Bununla ilgili sıralamalar var. Yayınların uluslararası network'le ne ölçüde ilgili olduğuna ilişkin veriler var. Burada Türkiye'de öncü üniversitelerden bir tanesiyiz. Tabii bunun eğitim tarafına da yansıması olması lazım. Bizim 200'ün üzerinde üniversiteyle ikili ve çoklu işbirliği protokollerimiz var. Bunlar bazılarıyla öğrenci değişimi niteliğinde, bazılarıyla araştırmacı öğretim üyesi değişimi niteliğinde, bazılarıyla ortak projeler yürütme şeklinde. Dolayısıyla bu önemli bir imkan. Tabii ki Erasmus ve buna bağlı değişim programları öğrenciler için önemli bir fırsat. 703 üniversiteyle bizim ya da programla diyelim Erasmus anlaşmamız var. Dolayısıyla öğrencilerimiz eğitimlerinin belli bir kademesinde bir dönem ya da iki dönem Erasmus projesinden yararlanarak bu üniversitelerde gidip bir dönem eğitim alma imkanına sahipler.
Sayın Gülen, tabii şimdi eğitim sürecini Hacettepe Üniversitesi'nde siz de ifade ettiniz. Zaten ortaya koyduğu başarılar tartışılmaz. Şimdi tabii 20'li yaşların başında öğrenciler Hacettepe Üniversitesi'ni tercih edecekler. Evet, üniversitenin eğitim öğretim kalitesi tartışılmaz ama bunun yanında bir de tabii sosyal hayat var. Şimdi sosyal etkinlikler, bilim, kültür, sanat etkinlikleri, sportif faaliyetler ne düzeyde, kampüste nasıl bir yaşam alanı var? Tabii bunlar da bir cazibe noktası
Doğru.
tercih yapacak öğrencilerimiz için.
Doğru. Şimdi ben şunu öncelikle söyleyeyim. Fiziksel ortamlar tabii ki ilk anda önemli gibi hissedilebilir ama bence ondan çok daha önemli olan şey kültür. Yani içine girdiğiniz topluluğun sizi nasıl hissettirdiği, size ne hissettirdiği. Ben kendim de şahsi olarak bunu gözlemlemiş, deneyimlemiş bir insan olarak bunları anlatıyorum. Ben çok farklı üniversitelerde eğitim hayatımın belirli kademelerini sürdürdüm. Şunu söyleyeyim, Hacettepe'nin kültürü çok farklıdır. Bir kere her şeyden önce hoca-öğrenci ilişkisi ya da öğrencinin kendini üniversitenin ne kadar sahibi olarak hissettiği konusunda çok güçlü bir sahiplenme olduğunu görürsünüz. Bunun sebebi şudur. Öğrencinin kendisini üniversitesiyle bütünleştirmesi. O sahiplenme duygusu. Bunun oluşmasına yol açan bir kültürü var Hacettepe'nin. Her şeyden önce bir kere insanların fikirlerini rahatlıkla ifade edebildiği, karşılıklı sevgi saygı sınırları içerisinde entelektüel tartışma ortamının sürekli açık olduğu, rasyonelite temelinde olayların kurgulandığı, bir rahatsızlık duyduğu zaman öğrenci dersle ilgili ya da öğrenciliği ile ilgili, hayatı ile ilgili, kampüsteki yaşamı ile ilgili bir sıkıntı hissettiği zaman bunu rahatlıkla ilgili birimlere, kişilere, yöneticilere ifade edebilmesidir ve bu konuda haklıysa öğrencimiz, evet haklısın, bunu çözmemiz lazım, çözeceğiz, çözdük, bir şekilde olumlu bir dönüş almasıdır. Biz bütün süreçlerimize öğrencilerimizi dahil ederiz. Bir örnek vereyim. Biz geçen yıl YÖKAK'ın kurumsal akreditasyon sürecine girmiştik ve 5 yıl tam akreditasyon alan 6 üniversiteden birisi olduk 30 üniversite içerisinde. Bu süreçlerin hepsinde bizim kalite elçisi diye nitelendirdiğimiz yaklaşık 70'e yakın öğrencimiz bilfiil bizimle çalıştı. Ben dahil, yani rektörle kalite elçisi dediğimiz, atıyorum fizik tedavi rehabilitasyon bölümündeki 3. sınıfta bulunan öğrencimiz, tabii ki gönüllülük esası üzerinden bunlar yürüyor. Hı hı. Biz ilan ediyoruz. Öğrencilerimiz kalite elçisi olmayı arzu ediyorlar. Bu onlara ne sağlıyor? Bir kere kalite kavramı, kalite yönetimi, kalite sistemi, akreditasyon süreçleri, YÖKAK ne yapıyor, üniversitelerde program akreditasyonu nasıl yapılıyor, kurumsal akreditasyon denilen şey nedir gibi, kalite değerlendirme takımları ne yapıyor, bu takımlarda nasıl görev alabiliriz gibi bir sürü konuya vakıf oluyor. Takdir edersiniz ki bu süreçlere dahil olan bir öğrencinin hayata hiç dahil olmamış bir öğrenci gibi yaklaşması mümkün olamaz. Nitekim bu 70 kalite elçisinden ikisi Avrupa Üniversiteler Birliği'nin kalite değerlendirme takımlarına seçildi. Ve bu şekilde Avrupa'ya gidip Avrupa'daki üniversitelerin değerlendirme süreçlerinde görev aldılar. Bunun gibi bizim mesela akran öğrencilerimiz var. Tanıtım günlerinde üniversitemizi bizim öğrencilerimiz tanıtır, bizi değil. Önce onlar tanıtır. Gelen aday öğrencileri ilk karşılayan onlardır. Bilgilerini alanlar onlardır. İlgili masalara yönlendiren, yöneticilerle görüştüren hep akran öğrencilerimizdir. Dolayısıyla biz öğrencilerimizi belirli bir süre eğitim alıp buradan gidecek kişiler olarak görmüyoruz. Biz operasyonumuzun, takımımızın bir parçası olarak görüyoruz. Yarı zamanlı öğrenci statüsü diye bir kavram var. Kütüphaneden strateji geliştirme dersine, yapı işlerinden tanıtım birimine kadar giden farklı birimlerde yarı zamanlı öğrencilerimiz bizim ekibimizin bir parçası olarak görev alıyorlar ve bunun karşılığında da onları belirli bir miktar ücret ödüyoruz.
Sayın Güran, çok kısa 2 dakikalık bir tabii süremiz kaldı. Şimdi tabii merak ettiğimiz oldukça mesele var ama değinebildiğimiz ölçüde değinmeye çalışıyoruz. Şimdi barınma ve yurt imkanlarına evet. dair.
Tamam. Bizim 6200 kişiye varan yurt imkanımız var. İki ayrı statüde. Birisi öğrenci konuk evi diye nitelendirilen, biraz daha standartları yüksek ve daha bağımsız kalma imkanı sunan barınma koşulları. Onların bir miktar ücretleri fazla. Onun haricinde yurtlarımız var. Öğrenci yurtlarımız var. Onların ekonomik durumları daha avantajlı. Ama tabii ilk 3 kişilik, 4 kişilik odalarda kalma gibi bir durum söz konusu. Yurtla ilgili kampüs bünyesinde bizim organizasyonumuzun dışında Kredi Yurtların Beytepe'de yurtları var. 2 tane kız yurdu ikisi de. Bir de özel yurtlar var. Firmalar tarafından işletilen. Yani büyük ölçüde barınma imkanlarını oradan temin etmeleri mümkün öğrencilerimizin. Çok ciddi spor imkanları var. Sportif imkanlar var. Yeni bir tesis yapıyoruz olimpik havuzun yanında. Belki de olimpik havuzumuz da Türkiye'deki en gösterişli, en güzel havuzlardan bir tanesidir. Onun yanında 6000 metrekarelik bir spor kompleksi yapılıyor şu anda. Tamamen fitness, kondisyon üzerine odaklanmış, jimnastik üzerine odaklanmış bir spor kompleksi. Bu yılın sonunda onu da hizmete açmayı hedefliyoruz.
Sayın Güran, çok teşekkür ediyoruz efendim. Aslında Hacettepe'de deyince konuşulacak çok mesele var. Merak ettiğimiz de çok husus vardı ama vaktimiz de bu kadardı. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica
çok
ediyorum.
Açıklayıcı oldu.
Üniversitemizi tanımak isteyen, merak eden adaylara bu yıl ya da önümüzdeki yıllarda üniversite sınavına gelecek adaylara üniversitemizi çok dikkatle takip etmelerini ve tanımak için çaba sarf etmelerini, tanıtım birimine, tanıtım günlerine başvurarak, gelerek, ziyaret ederek tanımaya çalışmalarını özellikle tavsiye ederim.
Çok sağ olun efendim. Değerli dinleyiciler, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Cahit Güran konuğumuzdu. 27 Temmuz'da başlayan YKS tercihleri bugün sona eriyor. Hacettepe Üniversitesi'ni seçecek olan öğrencilerimize, gençlerimize tavsiyelerimi de aktardı Sayın Güran. Veda ediyoruz değerli dinleyiciler. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle diyelim. Hoşça kalın.
Teşekkürler.
Ajans.